Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ki laiklik aslında burjuvanın kendi menfaatleri için koyması gereken bir ideoloji gibi ideoloji sayılırsa yani öyle bir sistem idi. Yani sadece dinin hayattan sökülüp atılması da değil aslında maksat. Evet, o da var işin içerisinde. Ama ondan maksat nedir? Yani dini hayattan söküp atmanın maksadı nedir? Din onlara nasıl bir zarar vermiş de dini gündelik hayattan uzak tutmak istiyorlar? Yani din zararlı kanunlar mı içeriyor? Yanlış kanunlar mı içeriyor? Allah'tan daha mı iyi biliyorlar kendileri? Aslında kapitalist bir toplum meydana getirebilmek, burjuva kendi menfaatlerini daha iyi koruyabilmek, istediği gibi para kazanabilmek için dini yıkması gerekiyor. Çünkü din önünde engel. Çünkü din bazı şeylere haram diyor. O ise haram olsun istemiyor. Haram olunca az para kazanıyor. Bazı kazanç yollarından mahrum oluyor. Onun için laikliğe muhtaç idiler. Yani demek ki İslam aleminde laikliğin ortaya çıkışının ya da laikliğin ilan edilişinin sebebi ile batıdaki laikliğin ilan edilişinin sebebi arasında fark var. Ve İslam dünyasında bu laiklik çağdaşlaşma ile de kuvvetlendirilmek istenilmiştir. Yani çağdaşlaşma sanki çok mükemmel bir şeymiş gibi insanlara bu fikir aşılanmıştır ve çağdaşlaşmayı kabul edenler farkında olmadan laikliği de kabul etmeye başlamışlardır. Yani aslında direkt olarak laikliği kabul etmeyeceğinden korkulan halk kabul etsin diye önce çağdaşlaşma tabiriyle yumuşatılmıştır laiklik. Çünkü mesela laikliğe karşı gelen birçok insan vardır ama çağdaşlaşmaya karşı gelen birçok insan yoktur. Daha azdır. Çünkü yani çağdaşlaşmak daha yumuşak, daha güzel, daha mantıklı, daha doğru gibi. Daha gerekli bir şey gibi. Yani önce böyle bir yöntem ile yaklaşıldı. Ondan sonra laiklik ilan edilmesi daha kolay oldu ve laikliğin benimsetilmesi, dinin hayattan uzaklaştırılması daha kolaylaştı. Ve sekülerizm ya da çağdaşlaşma aslında toplumdan dinin değerlerini söküp atmayı düşünen ve yerine batının değerlerini koymayı amaç edinen bir fikir idi. Böyle bir maksadı vardı. Yani dinin değerlerini kaldıracak, yerine batının değerlerini koyacak. Çünkü sekülerizm çağdaşlaşma diye kendini tanıttı. Çağdaş olabilmek için yani İslami değerleri bırakması ve batının değerlerini kabul etmesi gerekecekti. Bu şekilde aslında demek ki maksat dinin korunması, laiklik yoluyla dinin korunması, dinin siyasetten uzaklaştırılması ile dinin korunması, işte dinin böyle basite düşmemesi değilmiş demek ki maksat. Hani öyle söylerler laikler. Diyorlar ki yani dinin korunması laiklikle mümkündür. Diyorlar. Yani laiklik aslında din için de bir garantidir. Yoksa din yıpranır. Din yani böyle bir rafta durmalı. Şimdi rafta durursa bir kitap yıpranmaz, tozlanır, yıpranmaz. Ama alır da okursan yıpranır, her gün indirip koyarsan. O yüzden biz onu rafa koyduk yani dini, yıpranmasın diye demiş oluyorlar aslında. Bilmem anlatabildim mi? Yani haddi zatında laiklik dini korumuyor aslında. dini korumak için de bu çıkmış da değil. Ama onlar böyle açıklamak suretiyle yani dindarların da laikleşmesini sağlamak istiyorlar. Mantıklı görsünler. Evet, hakikaten de Allah'ı karıştırmamak lazım bu işlere. Gündelik hayata Allah karışmamalı. İşte Allah'a dini, imanı karıştırırsan hem sorunlar çıkar. Çünkü herkesin fikri aynı değil. Hem de din böyle gitgide çok gündelik hayatın içerisinde yıpranır falan. Yani laiklik aslında dini de koruyor. Dinin yıpranmasını engelliyor falan gibi. O zaman bir kere Allah'ın dini böyle mi ki yani? Hayır, böyle değil. Allah'ın dini her şeye karışıyor. Bir. İkincisi, siz aslında asker için bunu söylüyorsunuz. Asker yani karışmamalı siyasete, gündelik hayata. Asker yani yıpranmamalı diyorsunuz. Ama her şeyde karışıyorsunuz ama. Yani aslında bu asker için doğru olabilir. Allah'ın dini için doğru olmaz. Çünkü Allah'ın dini karışıyor zaten. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Allah'ın dini, Allah'ın kitabında bazı hükümler var. Bu hükümler ben mi koydum? Bu hükümler böyle olacaksınız diyor. Dolayısıyla hayata karışıyor. Sen istediğin kadar de ki dini rafa koyalım, hayata karışmasın, yıpranmasın. Bu tamamen bir yalan. Dini korumak için yapılmış değil. Ve asıl maksat tabi her kesimin ayrı ayrı maksatları var. Kimisi samimidir. Samimi olan da vardır bunların içerisinde. Ama birçoğu aslında burjuva kesiminin insanlarıdır. Yani en çok mesela laikçi kesim kimdir Türkiye'de? Alt tabaka mı? Tabi Türkiye sınıflı bir toplum oldu artık. Böyle konuşacağız mecburen. Yani fakirler mi? Proletarya kesimi mi? Orta sınıf mı? Yoksa burjuva sınıfı mı? Burjuva. Bunu herkes biliyor yani. Asortik kesim, aristokrat kesimi gibi kesimler, burjuva kesimi bugün laikçilik taslıyor. O tür toplantılarda bağıranlar, çağıranlar ve bakıyorsun böyle suratında 2 kilo boyu olan tipler. Altında Mercedes, suratında 2 kilo boya, tırnakları ojeli, mojeli filan. Bakıyorsun böyle asortik kesim yani. Laikçilik yapanlar bunlar. Ha, demek ki kimin işine geliyormuş bu laiklik? Demek onların işine geliyormuş yani. Yoksa bu dini korumak için falan değil. Ya da sadece dini hayattan koparmak için de değil aslında. O din onların sömürüsüne engel oluyor. Burjuvaya engel oluyor. Onların saltanatına engel oluyor. O yüzden laikliğin ilanı onlar için uygun bir yol oluyor. Batının değerlerini koymaya çalıştılar bunun yerine. Ve bir de bilimi ön plana çıkarıyorlar. Sanki bilim bir dinmiş gibi bilimi adeta dine dönüştürmek istiyorlar. Yani gerçek dini kaldırıp yerine sahte bir din meydana getiriyorlar. Din zaten var. O dini kaldırıyor çünkü o din onların işine gelmiyor. Ama insanların da dine ihtiyacı var, onu da biliyorlar ve bilimi onun yerine koyuyorlar. İşte ilmanilik bu. Yani laiklik. Güya bilimi onun yerine koyuyor. Dinin mabetleri vardır, camiler, kiliseler. Bunların da bir mabedi var. İşte üniversiteleri mabede çeviriyorlar. Bilimin kiliseleştirilmesi diye bir kitap hatta vardı. Bilimi kiliseye çevirdiler. Yani bilimi dine dönüştürdüler. Bu şekilde halbuki bilimin vazifesi aslında insanlara hidayet yolunu göstermek değildir. Bilimin vazifesi insanlara inanç esaslarını ortaya koymak da değildir. İnanç esasları ve hayat düzeni Allah'tan gelir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, inne aleyna lel-huda. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Sizin vazifeniz değil. Yani Allah böyle buyuruyor yani. Hidayetin yolunu göstermek kendinin vazifesi. Allah insanlara yani uçak yapmayı, ne bileyim ben, elma armut üretmeyi insanlara bırakmış. Ama hidayet yolunu göstermek insanı tanımakla mümkündür. İnsan ruhunu tanımakla mümkündür. İnsan çok kompleks bir varlıktır. İnsan insanı tanıyamamaktadır ve bugün de hala bu kendini gösteriyor zaten. Hiçbir tane deliği iyileştirememişlerdir hala. İnsan insanı tanıyamıyor, insan insana uygun bir medeniyet meydana getiremiyor. İnsanların meydana getirdiği medeniyet bugün birbirini yiyor. Uyuşturucu, ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, kanların haksız yere akıtılması, kardeş kavgası, terör, haksız savaşlar dünyada almış başını gidiyor. Demek ki insan bilim ile kendisine yön veremiyor, hidayet yolunu bulamıyor. Bilimin vazifesi nedir? Bilimin vazifesi insanın hayatını kolaylaştırmaktır. Yani bir takım icatlarla, uçakla, arabayla, telefonla falan filanla güzel güzel yeni tarımın geliştirilmesiyle mesela daha bol her mevsimde her türlü yiyeceği bize sunmakla bilimin vazifesi budur. Bir, ikincisi bir takım böyle hurafeler varsa din adına uydurulmuş bir takım şeyler varsa bilimin insan aklını geliştirmesiyle bunların hurafe olduğu dinin yardımıyla ve bilimin yardımıyla ortaya çıkar. Bu hususta bilim dine yardımcı olur. Yani tabii ki bilimin de kendine has bir takım metotları vardır. O metotların da yardımıyla dini ilimlere de yardımcı olmuş olur aslında bilim. Yanlışlar ortaya çıkar ya da dinle direkt alakası yok gibi görünse bile bir takım saçmalıkların saçmalık olduğunu bilim tarafından ispat edilir. Bilimin vazifesi budur. Bilim insanı tamamen hidayet yolu üzere götürmez. Bilimin böyle bir vazifesi yok. Bilim insanı tanımıyor ki zaten. Hidayet yolunu bilmiyor ki ya o yolu göstersin insanoğluna. Ama dini kaldıranlar yerine bilimi koymak zorunda hissettiler kendilerini. Onun için bilimi çok fazla öne çıkardılar. İslam bilimi nasıl kabul eder? Allah'a götüren, çünkü kainat kitabıyla ilgileniyor bilim. Kainatla, maddeyle ilgileniyor. Ve dolayısıyla insan ne kadar çok maddeye hakim olsa, ne kadar çok tabiatı tanısa, mahlukatı incelese, o kadar insan Allah'a hayran olur. Mikrobu inceleyen, dalağı, böbreği, ciğeri inceleyen, gökyüzünü inceleyen, denizi inceleyen, hayvanları inceleyen, bitkileri inceleyen insanoğlunun Allah'a hayranlığı artar. Kainat kitabını okudukça insan Allah'a daha çok secde edesi gelir. Bilim iman etmeyi gerektirir yani. İmana götürür gerçek bir bilim. İslam'ın bilime bakışı budur ama bilim insana hidayet yolunu gösterecek değildir. Bilim der ki mesela şu şöyledir. Bu böyle olmalıdır demez. Bilim bir şeyin nasıl olduğunu ortaya koyar. Din ise gelir bu böyle olmalıdır der. Bilim şu zararlıdır der. Din ise haramdır der. Bilim onu yasaklayamaz. Din onu yasaklar. Bilim adamının şu kötüdür demesiyle insanlar onu bırakmayabilir. Bilim adamının kendisi bile mesela içki içiyor yani kötü olduğunu bildiği halde sigara içiyor. Yani ama mesela bir Müslüman, muttaki bir Müslüman bunları yapmıyor. Bilim sahibi olmadığı halde bunları yapmıyor. Allah haram etmiş diyor, bırakıyor. Demek ki bilimin yaptıramadığını din yaptırıyor. Bilimin engelleyemediğini din engelliyor. Yani bilimle din karşı karşıya değil aslında. Bu Hristiyan dünyasında öyle oldu. Bizim dünyamızda bilimle din karşı karşıya zaten hiçbir zaman olmadı. Çünkü İslam bilimi destekledi ve okuyun dedi, gayret edin, çalışın dedi. İslam'a göre bilim bu. İbadettir yani bilimle uğraşmak da bir ibadet sayıyor İslam. Çünkü kainat kitabını okuyorsun ve Allah'ın büyüklüğünü anlıyorsun. Eğer Allah'a seni götürüyorsa o yaptığın her şey ibadet sayılıyor. Ama batıya göre ya da bu seküler anlayışa göre bilim adeta bir din noktasına gelmiştir. Ve güya din onlara yol gösterecektir, yön verecektir. Bilimin böyle bir görevi yok ki. Bilim onlara yol gösterecek diye bekliyorlar. Bilim sana bir noktaya kadar yol gösterir. Sen ruhunu tanımıyor ki bilim. Ve bilim sana der ki bu zararlıdır ama sen gene onu yaparsın. Bilim sana demez yani sen günah işledin. Sana cehenneme atarım demez yani bilim. Sana bunu din söyler. O zaman ancak sen kendini frenleyebilirsin. Allah seni görüyor der. Bilim adamı seni görmez ki. Allah seni görür. Yani bilimin göreviyle dinin görevi farklıydı. Bilim de gerekiyordu, din de gerekiyordu. Ama sanki dine gerek kalmamış gibi. Yani bilim gelişti, dinin yerine geçti, din gibi yol gösterir. Artık dine gerek kalmadı gibi bir anlayış oluştu. Bu seküler anlayış aslında bu anlayışı doğurdu. İstedi, böyle olmasını istedi. Yani kendisi dünyevileşecek, istediği gibi yiyip içecek. Ama din engel oluyor. İstediği gibi haramlara girecek. Zaten dinde haram sayısı da azdır aslında. Din bir şeye haram demişse mutlaka aynı cinsten 1000 tane şeye de helal demiştir. Zinaya haram demişse nikaha helal demiştir. İçkiye haram demişse 100 bin çeşit içeceğe helal demiştir. Domuz etine haram demişse kaç çeşit hayvan etine helal demiştir. Aslında bir tane haram koymuşsa 1000 tane de helal koymuştur. Buna rağmen insanoğlu daha da dünyevileşmek istiyor. O haramları da istiyor. Halbuki kendisine zararlıdır da onlar. Allah'a karşı gelmiş oluyor bir kere. O zaten bir zarardır yani. Zarar olarak o yeter. Ve yani bu seküler anlayış dini rafa kaldırıp yerine bilimi koymakla aslında kendisine engel olmayacak bir şeyi getirmek istedi. Kendisine engel olmayacak bir şeyi. Mesela Mekke müşrikleri putlara tapıyordu, putlardan yardım istiyordu, Allah'ı da kabul ediyordu. Ama peygamberi kabul etmiyordu. Neden? Çünkü o istiyor ki yani Allah'tan bir emir gelmesin. Peygamber varsa Allah'tan emir var demektir. Kitap gönderdiyse Allah demek ki bazı kanunlar gönderdi. Halbuki onlar ise böyle bir Allah istemiyor. Mesela putlara da tapıyor. Çünkü putlar onlara talimat vermiyor. Biliyor yani put cansız bir şey. Mesela bugün de diyelim ki ölmüş insanların peşinden gidenler. Ama liderler ama tarikat şeyhleri. Ölmüş toprak altındaki insanları liderleştirenler, önder haline getirenler veya putlaştıranlar, 1000 sene evvel dünyaya gelmiş ölmüş bir insanı putlaştıranlar mesela, bunlar aslında ne yapıyorlar? Onu çok da gözlerini büyüttüklerinden değil yani, bir kısmı samimi değil. Onu çok büyütmüyor, çok da sevmiyor belki. Ya da çok da böyle yüce görmüyor aslında onu. Ama biliyor o ölüdür ve oradan talimat göndermeyecektir. Kendisine, hayatına karışmayacaktır. Dolayısıyla onun namına, onun adına, onu yücelterek aslında kendi bildiğini yapıyor. Onu yüceltmiş gibi yapıyor. Onun izinden gidiyormuş gibi yapıyor. Aslında kendi izinden gidiyor. Kendi bildiğini yapıyor aslında. Çünkü çok iyi biliyor ki o mezardan kalkıp ona karışmaz. Ama Allah karışır kendine. Kitap, Kur'an karışıyor kendine. O yüzden onun peşinden gidiyor. Onu dinin yerine getirip koyuyor. Anlıyor musunuz? Dinin yerine ölüleri koyuyorlar. Allah'ın ilkelerinin peşinden gitmiyor, ölülerin ilkelerinin peşinden gidiyor. Çünkü o ilkeler işine geliyor ve yeni ilkeler de gönderemez nasıl olsa. Kendisine de karışmıyor nasıl olsa. Ölüdür, toprak altındadır. Kendine kızamaz nasıl olsa. Eğer o ölüler kalksa bugün, belki de sevmezler onları. Onlara karışsa, şunu yapmanıza izin vermiyorum. Ben böyle söylememiştim. Ben şöyle dememiştim, şunu şöyle yapma, gel bakayım buraya niye böyle yaptın dese, o çok sevdiği, o yücelttiği liderinin de aslında artık sevmez olur. Çünkü kendisine karışıyor artık. İnsanoğlu Allah'ı da güya yüceltiyor ama bakın, Allah kendisine karıştı mı da Allah'ı hayatına karıştırmak istemiyor. Yani dünyevileşebilmelerinin önünde din engeldi. O yüzden dini kaldırıp yerine bilimi koydular. Çünkü bilim onların önünde engel olmuyor. Özeti bu yani. Tabii bilhassa geri kalmış ülkelerde bu bilimi çok böyle öne çıkardılar ve insanlarda aşağılık kompleksi meydana getirdiler. Ve insanlar şu anda öyle bir hale getirilmiş ki televizyona çıkan bir profesör adı yani isminin başında bir PRF yazıyorsa, profesör diyorsa, bir DOC yazıyorsa sanki mutlak doğru söylüyor yani. Sanki yani dediği %100 doğrudur zannedilecek şekilde, hani profesör söylüyor canım gibi. Yani bir bakıma böyle bilimi ve bilim adamını putlaştırmaya doğru. Bu tabi aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor. Geri kalmış ülkelerde bu fazladır. Gelişmiş ülkelerde profesörün de hata edebileceğini bilirler ve onu normal bir insan gibi görürler. Biraz daha uzmandır kendilerinden, böyle kabul ederler. Yine saygılı olurlar belki ama böyle hatasız gibi de görmezler. Bizde yani bir profesör olduğu zaman ondan daha mı iyi biliyorsun gibi, adam yani salak salak bile konuşsa, eğer bir o unvanı almışsa zamanında saygı görüyor yani. Yani bu geri kalmışlığın sonuçlarıdır. Gelişmiş bir insan mesela bakmaz profesörden falan filan. Şimdi mesela birçok profesör gördük üniversite hayatımızda. Mesela benim için bir kıymeti kalmadı yani profesörün falan. Şimdi mesela hiç görmemiş adam öyle değildir. Şimdi hiç profesör görmemiş, hiç onunla oturup kalkmamış, konuşmamış ise o daha bir başka bakar yani profesöre. Bize mesela, bana öyle gelmiyor mesela. Çünkü ben çok salak profesör de gördüm yani. Gördüm ya adam, mesela bizim jeoloji profesörümüz vardı mesela. Jeoloji bölüm başkanıydı o zaman. Adam mesela anlattı. Gökyüzünden, dağlarının hareketinden, yeraltı katmanlarından, işte magma tabakasından, şundan bundan anlattı. En son dedi ki 3 saat anlattı, haritalarla şunlarla bunlarla. Hani dedi kıyamet diyorlar ya dedi. Aslında dedi o ilmende mümkün dedi ama olmayabilir dedi çocuklar dedi. İşte bu buyurun salak işte bu. Şimdi bu yani bu adam aslında bilim adamı falan değil. Tamamen siyasi konuşuyor yani. Yani bunları anlatan sensin. Ve kıyametin hakikaten de kopabileceğini, bütün her şeyin denge üzerinde durduğunu, birisinin bozulması durumunda kıyametin kopacağını sen benden daha iyi biliyorsun. Kıyametin kopmaması olağanüstüdür. Kopması değil. Dengenin böyle milyarlarca yıldan beri böyle korunmuş olması, dünyanın hala aynı hızda dönüyor olması olağanüstüdür. Niye durmuyor veya niye hızlanmıyor? Hayvan sayısı belirli sayıda, insan sayısı, her şey belli bir ölçüye göre bir planlama var. Ateşin üzerinde bulunuyor şu anda. Buradan bulunduğunuz yerden delin. Delin. Bir 30 kilometre gidin. Aşağısı cehennem. Magma tabakası. Karpuz gibi. Karpuzun yalnız kabuğu, yeşil olan kabuğu, toprak ve kaya. 30 kilometre kalınlığında aşağı yukarı. Tabii yerine göre değişiyor da. İçi de aynı karpuz gibi kırmızı. Magma. Cehennem, cehennem. Cehennemin üzerindeyiz biz. Yani bu cehennemin üzerinde böyle acayip dengeler kurulmuş. Bu kıyametin kopmaması anormal. Kopması gayet normal. Birisi tutmuyor olsa, biri engellemiyor olsa kıyamet anında kopacak. Etrafımızda milyarlarca yıldızlar, galaksiler yanımızdan, kenarımızdan geçip gidiyor. Bir tanesi çarpmaz mı? Dünyanın, kıyametin kopması çok normal. Ama adam bunu benden daha iyi bildiği halde o olmayabilir diyor, bakın. Şimdi biz bunları da gördük. O yüzden kıymeti harbiyeler kalmadı gözümüzde. Bilime göre de davranmıyor bilim adamı. Bilim adam içki içiyor, gözümüzde kıymeti kalmıyor. Bildiğini tatbik etmiyor. Ama şimdi tahsili olmayan bir insan, profesör görmemiş bir insan mesela biraz daha aşağılık kompleksi duyar bir profesörün karşısında. İşte geri kalmış ülkelerde hep böyle. Avrupa'da bir profesör böyle bu kadar çok kıymetli değil. Bizde çok kıymetli oluyor çünkü geri kalmışız. Böyle bir siyaset izlenildi yani. Bilim çok putlaştırıldı ve dinin yerine getirileceği için böyle putlaştırdılar. Kutsallaştırdılar. Halbuki kutsal da hata olmaz. Bilim de hata oluyor sürekli. Bilim daha düne kadar dünya güneşin etrafında dönüyor, güneş duruyor yerinde diyordu. Yanlış oldu, ortaya çıktı. Güneş de gidiyor, dünya da beraberinde böyle beraber gidiyorlar sistem olarak, güneş sistemi. Uydularıyla birlikte beraber gidiyor. Bilim sürekli hata yapıyor. Kutsalda hata olmaz ki. Hata varsa kutsal değildir. Ama buna rağmen bilim kutsallaştırılmak isteniliyor. Çünkü kutsalın yerine getirilmek isteniliyor. O yüzden kutsallaştırmak zorundaydılar. Bir şey boşuna yapılmaz. Bilim kutsallaştırılıyorsa kutsallaştırılması gerektiği için, bir kutsalı kaldırmak için, onu yerine koymak için kutsallaştırılıyor. Yani dinin. Ve bilim bugün kafirlerin elinde dünyanın başına bela olmuştur. Bu yönden de Müslümanlar günahkardırlar. Medeniyetlerini çökertmemeliydiler. Müslümanlar dünyada adaleti sağlıyorlardı. Dünyanın dengesini koruyorlardı. Zulüm yapmıyorlar, zulme engel oluyorlardı. Ümmet-i Muhammed'in vazifesi buydu. Ümmet olmak demek zaten vazifeli olmak demek. Dünyada söz sahibi olan topluluk demek. Dünyanın idaresinden sorumlu olanlar demek. Ve bundan dolayı da günahkardır Müslümanlar. Medeniyetlerini çökerttikleri için, ümmeti dağıttıkları için, bilimi kafirin eline kaptırdıkları için bugün dünyada bilim yüzünden atom bombaları, nötron bombaları, her türlü uyuşturucu, her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, haksız savaşlar yapılıyor. Dünyada insanoğluna huzur diye bir şey bırakmadı. Bu bilimin yanlış kullanılmasından kaynaklandı. Bilimi onların eline teslim ettiğimiz için biz de günahkarız yani. Şimdi bir toplumda ahlaki olan bir şey, mesela kapitalist toplumda ahlaki olan bir şey, İslam toplumunda ahlaki sayılmaz. Veya sosyalist toplumda ahlaki olan bir şey, kapitalist toplumda ahlaksızlık olarak görülebilir ya da tersi olabilir. Yani demek ki bir ideolojinin kendine göre bir ahlak anlayışı oluyor. Şimdi bu bir sorundur. Bu bir beladır. Çünkü ideolojiler çoktur, ahlak anlayışları da, hayat tarzları da çeşitli oluyor. Dolayısıyla bu bir problem meydana getiriyor. O zaman medeniyetler çatışması oluyor işte. Ve siz bunu medeniyetler ittifakı diye bir yalan projeyle durduramazsınız. Medeniyetler her zaman çatışır. Farklı medeniyetler, farklı ahlaki kriterler, insani değerler varsa çatışma kaçınılmazdır. Medeniyetler varsa bunların çatışması kaçınılmazdır. Medeniyetler olmamalı. Bir medeniyet olmalı. Tüm dünyada geçerli olacak ahlaki kriterlere ihtiyaç vardır. İnsani değerlere ihtiyaç vardır. Ama nasıl olacak bu? Bir devlet insani değerler koysa öbürü kabul etmez. Onlar koysa bunlar kabul etmez. Proletarya bir takım insani değerler ortaya koysa burjuva kabul etmez. Burjuva koysa onlar kabul etmez. Sanayi toplumu bir takım insani değerler vaaz etse Tarım toplumu kabul etmez. Tarım toplumu koysa sanayi toplumu kabul etmez. O zaman nasıl olacak? O zaman proletaryaya göre insani değerler ayrı, burjuvaya göre ayrı, sanayi toplumuna göre ayrı, tarım toplumuna göre ayrı, Türkiye'ye göre ayrı, Amerika'ya göre ayrı. Böyle mi olacak? O zaman çatışma kaçınılmaz olur. Öyle birisi insani değerleri, ahlaki değerleri koymalı ki hiç kimse ona itiraz edememeli. O da Allah'tır. İşte o zaman tek bir medeniyet meydana gelir. İtikadi ve ahlaki değerler, hayat, tek hayat düzeni, tek kaynaktan olursa tek bir medeniyet meydana getirir. O zaman çatışma olmaz. Medeniyetler var oldukça çatışma kaçınılmaz olacaktır. Tarih de buna şahittir ve bunu kimse durduramaz. Peygamberler çok mu meraklıdırlar savaşa? Neden savaşıyorlar? Başka medeniyetler varken çatışmayı önleyemiyor. İslam'ın iki manası var. Birisi teslim olmak, biri de barışı getirmek. Selametten gelir İslam kelimesinin kökü. Sin, lam, mim harflerinden oluşuyor. İf'al babından mastardır İslam. Kök harfleri budur. Selamettir yani, barıştır yani. Ama bu barış nasıl sağlanacaktır? Allah'a teslim olarak. İki mana birleşiyor. Mükemmel bir seçim. Allah mükemmel seçer. Öyle bir kelime seçmiş ki, manayı öyle bir koymuş ki, teslim olmak hem de barış içinde olmak demek İslam. İki manası var. İkisi de bağlantılı birbiriyle. İkisi birbirini gerektiriyor. Allah'a teslim olarak barışı sağlayabilirsiniz demek istiyor. Yoksa medeniyetler ittifakı bilmem ne falan filan, bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Çünkü Allah bize yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor mu, buyurmuyor mu? Buyuruyor. Bize tüm dünyaya hedef gösteriyor mu, göstermiyor mu? Yalnızca Türkiye'yi değil, Orta Doğu'yu da değil. Tüm dünyayı Allah hedef olarak gösteriyor. Bütün dünyada İslam hakim olana kadar, din Allah'ın olana kadar yani. İslam hakim olana kadar. Kafirler olabilir ama İslam'ın hakimiyeti altında olurlar. Dine zorlama yok ama İslam'ın hakimiyeti altında olur. Gene dinini yaşar. Gene İslam ona illa Müslüman ol demez, zorlamaz. Ölümle tehdit etmez. Ama İslam'ın hakimiyetini sağlar bütün dünyada. O zaman tek medeniyet olur ve çatışma da olmaz. Başka türlü çatışmayı önlemek mümkün değildir. Medeniyetler İttifakı projesine karşılık benim projem tek medeniyet projesidir. Benim derken benim değil tabii, İslam'ın projesi yani. Allah Azze ve Celle yeryüzünü hedef gösterdiğine göre ben bunu tek medeniyet diye ifade ediyorum. Demek ki Allah tüm dünyada tek medeniyet istiyor. Bu aslında tabii ki esas mantık olarak Allah'a aittir. Tek medeniyet kelimesi belki bana aittir. Yani o manada söylemiştim. Mesela bu ahlaki kriterler farklı farklı mı olacak? Olamaz dedim. Laik ahlak başka, kapitalist ahlak başka, ya da işte falan filan başka. Hayır, yani tek bir ahlak nizamı meydana gelmeli. Ve zaten laik ahlak da kapitalist ahlakın aslında başka bir şekilde ifadesidir. Haddi zatında İslam ahlakı bütün bunlarla muhaliftir. Bunlar aslında birbirleriyle uyumludurlar birçok meselede. Sosyalizmle kapitalizm aslında birçok meselede uyumludur. Her ne kadar kapitalizm sosyalizm çıkışına sebep olduysa da, sosyalizm kapitalizme tepki olarak ortaya çıkmış olsa da, bir tek ihtilaf ettikleri husus sınıf ve sınır ve devlet, şahsi mülkiyet gibi 2-3 tane meseleden ibarettir. Ama bütün haramlarda ortaktırlar. Sosyalist de zina eder, kapitalist de zina eder. Sosyalist de içki içer, kapitalist de içki içer. Aslında hayat tarzı olarak evlenmelerinden boşanmalarına kadar, aslında hayat tarzı olarak aynıdırlar. Çok bir fark yoktur aralarında. Bir tek İslam farklıdır. İslam yeni bir hayat tarzı getirmiştir. Belirli ölçüler koymuştur. İbadetler emretmiştir. Hükmü Allah'tan alacaksınız demiştir. Muamelat hükümlerini koymuştur. Yeni bir nizam getirmiştir yani. Her yönüyle kamil, eksiksiz, her konuya müdahale eden, hiçbir şey eksik bırakmayan, çocukların kapı vurmasına varana kadar İslam bunu öğretmiştir. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkana çıkmaya varana kadar bunu öğretmiştir. Bırakın siz uluslararası, devletler arası münasebetlerle ilgili kanunlar koymamış olmayı, tuvalete girip çıkma kanununu bile koymuştur. İslam bütün alanlarda kanunlar koymuştur. Dolayısıyla başka bir şeye de ihtiyaç yoktur yani. Ve laik ahlak aslında kapitalistlerin ahlakı olmuştur. Kapitalistler savunmuştur. Mesela laik ahlak ne diyor? Ne diyor? Diyor ki dini karıştırma. Öyle demiyor mu? Dini karıştırma diyor. Tamam. Dini karıştırmazsan bu kimin işine yarıyor? Kapitalistin işine yarıyor. O zaman kapitaliste göre mesela faiz almak, insanın kanını emmek, katlamalı katlamalı, adamın elbisesine varana kadar haciz koymak. Bu neyin ahlakı? Kapitalistin ahlakı değil mi? Bunun ideolojik olarak buna fetvasını veren ne? Laiklik. Diyor ki dini karıştırma diyor. Dini karıştırmazsan kapitalist fakirin kanını emer. Bunu durdurmak için sosyalizm olsun o zaman. Sosyalizm de şahsi mülkiyeti inkar ediyor. O zaman kimse çalışmıyor. Fıtrata aykırı bir sistem. Hem Allah'ı inkar ediyor, hem şahsi mülkiyeti inkar ediyor, hem sınırları inkar ediyor. Hayal aleminde yaşıyor. O yüzden çöktü zaten. Yani demek ki laik ahlak aslında kapitalist ahlakla aynı. Çünkü kapitalistin dini imanı yok. Burjuvanın dini imanı olmaz. Hiçbir ölçüye bakmaz. O neyi bilir? Menfaatını. Sekülerdir o. Tek bildiği odur onun. Menfaatleridir. İşte bunun da fetvasını veren laiklik oluyor. Laiklik kapitalizmin istediğini yapıyor. Burjuvanın fakiri ezmesine fetva veriyor. Onun yolunu açıyor. Bunun ideolojik altyapısını hazırlıyor. Dini hayatın dışına atmakla bunun ideolojik yapısını hazırlıyor. Zemini hazırlıyor. Din burjuvaya engel olacaktı. Bırakmadı laiklik. Din zulme engel olacaktı. Laiklik bırakmadı. Yani din sadece el kesme, kol kesme değildi ki. Din her şeyi içine alıyordu. Zalimin zulmüne de engel oluyordu. Kapitalistin zulmüne engel oluyordu din. Bırakmadılar ki. Din saf dışı etmelerinin sebebi buydu. Sınıflı bir toplum meydana gelmişse, kapitalist bir toplum yani, orada artık İslam ahlakı yoktur. Kapitalist ahlak ve laik ahlak vardır. Sınıflı bir toplum meydana gelmişse, tabii ki burjuva proletaryayı yiyecektir. Bu İslam ahlakı değildir. Burjuva varsa, proletarya varsa, orada burjuva burjuva gibi davranıyordur ve yiyordur, çalıyordur, çırpıyordur fakir fukaranın hakkını, faiz yoluyla, başka yollarla hakkını vermeyerek yiyordur. Dolayısıyla burada İslam ahlakı yoktur. Demek ki kapitalist toplumda İslam ahlakı olmaz. Hani hatırlarsanız geçen dersimizde miydi, bir evvelkinde miydi? Ahlak üzerinde duranlardan bahsetmiştik. İslam toplumu olmadığı halde, İslam'ın hakim olduğu bir toplum yani, olmadığı halde, kapitalizmin hakim olduğu bir toplum olduğu halde, bu toplumda ahlakı öne çıkartanlar, İslam ahlakını anlatanlar, gıybeti, haseti falanı filanı anlatmak, insanları uyutmaktan başka bir şey değildir. Bir kere kapitalist bir toplumda siz İslam ahlakını insanlara yaşatamazsınız. Çünkü adam kapitalisttir, burjuvadır. Burjuvanın ahlakı nasılsa öyle bir ahlaka sahip olacaktır. Kapitalizmin kurallarına göre davranacaktır. Ezecektir, geçecektir. Silindir gibi fakir fukarayı ezecektir. Rakiplerini her türlü şekilde ezecektir. Ve bunu durduracak bir ahlakı yoktur ve olamaz. Çünkü kapitalisttir. Tek düşündüğü şey dünyadır ve menfaatleridir. Yani laikliği kapitalizmi tamamlıyor. Kapitalistlerin işine yarıyor. Bu yönden mesela hiç bakmamıştınız değil mi şimdiye kadar? Sanki sadece işte laiklik, dinsizlik mi acaba? İşte dini kaldırıyor falan. Hep bu yönden meseleye bakılıyor. Halbuki aslında laikliği en çok isteyenler hep kapitalistler olmuştur. Sebebi de din onların önünde engeldir. Bu engeli kaldırmak istemişlerdir.
Durum bu olunca peki laikliği bizim memleketimize getirmek isteyenler o zaman da bu cennetler ne arıyorlardı? Yani bir tabaka o zaman oluşmamıştı orada değil mi? Bizim memlekette. Burjuva sınıfı. O zaman dışarıdan
burjuva sınıfı oluşmaz olur mu? Elbette ki oluşmaya başlamıştı yavaş yavaş ama belki sanayileşmiş toplumlar kadar değildi. Daha küçük bir burjuva, aristokrat bir burjuva sınıfı vardı ama ondan daha da önemlisi aslında siyasi bir burjuva sınıfı oluşmuştu. Yani etkili, İttihat Terakkiler, şunlar bunlar, haddi zatında bunların birçoğu Avrupa'da eğitim görmüş burjuva çocukları bunlar. Fransızca kelime öğrenince kendinden geçen, kendin medeni olduğum zanneden ahmaklar bunlar, kim gidiyordu Avrupa'ya okumaya? Fakir fukara mı gidiyordu? Bugün kim gidebiliyor Avrupa'ya? Gene onlar. O zaman daha da zordu Avrupa'ya gitmek. Burjuva gidiyordu yani. Dolayısıyla onlar Türkiye'nin siyasetinde rol oynadılar. Ve yani siyasi bir burjuva ya da burjuva siyasete el attı diyelim. İttihat Terakki yoluyla. Vardı burjuva yani. Ama yalnız burjuva değildi. Ben demin anlattım size. Haman da lazım. Karun da lazım. Firavun da lazım. Üçünü de hazırlamışlardı. Üçü birbirini destekleyerekten hakimiyet ellerine aldılar Orta Doğu'da.
Bazı çevreler Osmanlı'daki monarşik yapıdan dolayı laikliğin aslında tanzimatla değil de eskiden Osmanlı'nın ahlakıydı zaten, laiklik geri gelen bir şey değildir şeklinde yorumlayıp da laikliğin eskiden gelen zaten Osmanlı'da olan bir şey olduğunu anlatıyorum.
Yani, şimdi Osmanlı'da laiklik evet şöyle vardı aslında, şöyle hem vardı hem yoktu yani. Şimdi laiklik eğer dinin devlete hiç karışmamasıysa bu şekilde Osmanlı'da yoktu tabii laiklik. Yani Osmanlı'da İslam hakimdi. İslam'a göre bir devlet düzeni vardı. O manada laik değildi. Ama bir iki noktadan laikliğe benzer Osmanlı'nın sistemi de. Ama layıktır denilemez, denilmemelidir, yanlış olur. Ama bir iki noktadan vardı benzerlik. Mesela İslam'da halife vardır. Ve halife her şeyin başıdır. Hem askerin, hem siyasi işlerin, hem ekonominin, hepsinin başındadır. Fakat Osmanlı'da mesela padişah İslami ilimleri çok iyi bilmiyor olsa bile halife denen, yani halife diyebileceğimiz, halife olmanın şartları var yani, halife bir kere alim olması lazım yani. Halife diyebileceğimiz bir ilme sahip olmadığı halde padişahtır. O baştadır. İslami hizmetler başkası tarafından yürütülür. Fetvayı başkası verir. Namazı başkası kıldırır. İcabında halife namaz kıldırmayı dahi bilmez. Yani padişah daha doğrusu. Namazda imam başkasıdır. Devlette imam başkasıdır yani. Bu durumda aslında bir laiklik kısmen bir laiklik var yani. Yani çünkü İslam'ı iyi bilen bir insan ile bilmeyen insan bir olur mu? Yani İslam'ı bilen hoca, İslam bilmeyen de padişah. Böyle şey mi olur? Efendim işte fetva alıyor ya. Tamam, fetva alıyor. O yönüyle laikliğe benzemiyor. O yönden fark var. Ama acaba her zaman fetva alıyor mu yani? Şimdi kendisi bilmesiyle, ayetin hadisinin kendine olan tesiriyle, ondan bundan duymakla aynı olur mu? Şimdi ömrünü İslami ilimlere vermiş bir insanın ayete hadise bakışıyla, anlayışıyla, saygısıyla, bağlılığıyla, itaatıyla öyle olmayan birisi aynı olur mu? Bu yönüyle yani padişah ayrı, halife şey yani Şeyhülislam ayrı, padişah ayrı. Yani bu yönüyle bir çeşit laiklik var gibi, ama buna tamamen laiklik demek vicdansızlık olur. Osmanlı'ya haksızlık olur yani. Osmanlı tabii ki bir İslam devletiydi ama padişahlık İslam'da yoktur. Ama bu dediğim sistem, padişah İslam'ı bilmiyor ama devletin başında. İslam bilen de yetkisiz. Bir Şeyhülislam. Yetkisi yok. Ancak fetva veriyor. Acaba ona itaat ediyor mu padişah? Etmezse ne yapabilir yani Şeyhülislam? Ne yapabilir yani? Yani fetva istiyordu. Tam diyelim ki istiyordu. İstemediği zaman olmuyor muydu? Her dakika saat fetva mı isteyecek yani padişah? Kendisinin İslam'ı bilmesi de lazım yani. Efendim işte padişahlar zaten İslami eğitimle görüyorlar. Çocukken babaları da işte onlara hocalar tutuyordu, onlara öğretiyordu. Tamam da bir kere İslam'da babadan oğula geçen padişahlık sistemi yok. Bir ikincisi yani diyelim mesela Fatih Sultan Mehmet mesela. Yani 20 yaşında İstanbul'u fethediyor. Yani ne biliyor da, yani İslam adına ne kadar şey biliyor yani. Zaten daha ufak çocukken padişahlık verilmiş. Sonra geri o işi beceremeyince, daha çok küçüktü, babası gene geldi devletin başına. Ama onu bir yere vali yapmıştı. Şimdi daha ufak çocukken bir kere valilik yapıyor Fatih. Şimdi valilikle uğraşan bir insan ne kadar İslam ilimlere zamanı kalabilir? Mümkün mü yani? İşi gücü zaten çok yani. Bu nereden artık ders alacak, ders verecek yani, uğraşamaz ki yani. Dolayısıyla aldığı İslami eğitim basit seviyede kalmak zorunda. Hazreti Ömer ne diyor? Diyor ki imam olmadan evvel fakih ol, fıkıh ehli, fıkıh alimi ol, çünkü diyor sonra vaktin kalmaz. Önce imam ya da vali, ondan sonra alim olamazsın ya, zamanın kalmaz buna. Şimdi padişahlara bakıyoruz. Ufak çocukken evet biraz ders görüyor mutlaka. Fakat hangi seviyede yani? Zaten daha çocukken padişah oluyor ondan sonra. Ancak devletle uğraşıyor. Yani nereden bu öğrenecek İslami ilimler? Ve bunlara şimdi padişah ölmek üzere yaşlanmış falan birini bırakmak zorunda yerine. O da tabi sistem babadan oğula geçen sistem olunca oğlunu bırakıyor. Bu sefer oğlu daha eğitim görmeden padişah olmuş oluyor. Şimdi hani beklese babası hani oğlu şöyle bir 40 yaşına gelene kadar beklese olmuyor, kendi ölüp gidiyor. Kendisini yani 80 sene yaşayacağını bilmiyor ki. Ben ölmeden oğlumu padişah yapmam lazım diyor. Kestirme yoldan çocuk daha 15 yaşında 20 yaşında padişah oluyor. Hangi eğitimi almıştı da padişah oldu yani? Yani aslında bu laiklik dediğimiz şeyin yani kısmen bu şekilde olmasının sebebi padişahlık sistemi yani. Kendi oğlunun yapacağı için mecburen ya da isteyerek neyse kendi oğlunu yapacağı için bir an evvel yapması gerekiyor ve oğlunun eğitimi tamamlanmadan padişah yapmış oluyor onu. Ve sonra sen oğlun başarısız bir talebe de olabilir değil mi? Yani icabında kafasız da olabilir. İcabında İslami ilimleri sevmiyor da olabilir. İcabında namaz kılmıyor da olabilir. İçki içiyor da olabilir ki yok mu padişahlarımızın kimi içki içiyordu yani. Yani senin oğlundur diye senin gibi olması şart değil ki. Sen belki muttaki bir insansın ama senin oğlun bir fasık olabilir. Gene onu padişah yapıyorsun. Yani bu sistem yanlış. İslam devletinin başında içki içen bir padişah olur mu ya? Niye çöktük? Niye çökmeyelim ki? Durum bu. 600 sene kalması büyük bir başarı yani. Daha erken çökmesi bile normaldi yani. Allah'ın yardımıyla yine iyi insanların çalışmalarıyla vezirlerin şunların bunların gayretleriyle ayakta durdu. Yoksa içkici insanlar bile başa geçmişti yani. Evet, demek ki laiklik kapitalizmi tamamlıyor ve kapitalizmin işine geliyor ve laik ahlakta karı yani nasıl ki kapitalizmin ahlakı neydi? Kar varsa her şey helaldir. Kar için her yol helaldir, öyle değil mi? Kapitalistin dini imanı yok. Kar edeceksem her şey helaldir. İster kumar, ister faiz, ister hile hurda, ihalelerde rüşvet şu bu, her şey helaldir. Bu her şeyin helal olduğunu işte ona öğreten laiklik olmuştur. Dolayısıyla din hayattan koparmakla laiklik aslında kapitalistlerin önünü açmıştır. Ve kapitalistler tarafından geliştirilmiştir. Anlatmıştık yani batıda laikliğin çıkışını. Burjuva'nın kiliseyle mücadelesi sonucunda çıkmamış mıydı? Burjuva, batılı burjuva, kilisenin elinden, kilise çünkü sömürüyordu milleti, o ben sömüreyim dedi, kiliseye karşı mücadele başlattı ve yendi. Böylece ortaya çıktı laiklik. Yani kilise karışmasın bu işlere, din bu işlere karışmamalı dedi ve bunun adını laiklik olarak koydular. Yani aslında başlangıcında bunu ortaya çıkartanlar, bu ideolojiyi ortaya koyanlar aslında burjuva kesimi. Dolayısıyla da yani bizde de yani burjuva ve yetkililer, etkililer, rütbeliler bunlar daha çok meraklı oluyor laikliğe. Çünkü onların kazancını arttırıyor. Çünkü onlara hiçbir şeyi haram kılmıyor laiklik. Her şey diyor sen istediğin gibi olabilir. Çünkü zaten haram yoktur diyor. Evet, laik ahlak yani dinin yerini almış oldu aslında. Burjuva kilisenin yerine geçti. Sömürmeye devam etti. Aynı şekilde kapitalist burjuva, o da dinin yerine geçti. İslam aleminde de dinin yerine geçti. Ve din ahlakını kaldırdı. Laik ahlakı. Kapitalistler bunu yapmak zorundaydılar. Başarılı olabilmek için insanların ahlakını laikleştirmek zorundaydılar. Mesela şu anda bizim toplumumuzda da hangi fikir çok doğruymuş gibi anlatılıyor sürekli? Demokrasinin yanında bir şey daha söylüyorlar devamlı. Liberal ekonomi. Liberal. Nedir bu liberal? Bu liberal dedikleri şey geniş mezhepli yani. Yani her şey caiz. Hür teşebbüs adı altında ezici rekabet, zalimce rekabet, her türlü kazanç yolu. Kumarla da olabilir bu. Adı serbest ekonomi ama kapitalistçe bir serbest ekonomi. Evet, İslam'da da hür teşebbüs vardır, şahsi mülkiyet vardır. Piyasada malın fiyatını piyasa şartları belirler, devlet her şeye karışmaz. Tamam, ama bu liberalizmdeki gibi laik bir şekilde değil. Yani hiçbir sınırı olmayan bir şekilde değil yani. Sınırı var yani. Şunlar haram, şunlar helal. Şöyle kazanamazsın, böyle kazanabilirsin. Sınırı var yani. Onun için İslam laikliğini birçok yönden kabul etmediği gibi liberalizmi de birçok yönden kabul etmez. Laiklik hangi açılardan İslam'la çatışıyorsa, liberalizm de birçok açıdan İslam ekonomik doktriniyle çatışır. İslam ekonomik doktrininde bazı şeyler haramdır. Şu şekillerde para kazanamazsın der İslam. Ama liberalizmde hepsi serbesttir yani. Evet. Bunun dışında kitabın ileriki sayfalarında bir mevzu var. Ona da kısaca temas edip dersi bitiriyorum. Kitabı da bitirmiş oluyoruz. Atlıyorum yani o bazı bundan sonraki kısımları. Malın ve kazancın gerçek değeri emek diye bir bölüm var. Oraya kadar atladım. Ne kadar yer atlamış oldum? Aşağı yukarı işte 60 sayfa kadar, 65 sayfa kadar bir yer atlamış oldum. Şimdi İslam'da zenginliğin bir sınırı var mıdır? Emeğin değeri ne kadardır? Sermayenin değeri ne kadardır? Sermaye her şey midir? Para parayı kazanır mı? Yani istediği kadar zengin olabilir mi? Bir de mümkün mü yani böyle bir şey? İslam'ın bakışı nedir? İslam'da bir sınıf var mıdır? Bunlara bir sınır getiriyor mu? Kapitalist bir toplumun oluşmaması için, sınıflı bir toplumun oluşmaması için. Evet, kimi fakir, kimi orta halli, kimi zengin. Peygamberimiz zamanında da öyleydi. İslam bunu kabul eder ama sınıfı kabul etmez. Yani bir kısmı tembeldir, kafasızdır, çalışmıyordur. Bir kısmı çalışkandır, gece gündüz çalış. Elbette ki bunların mal varlığı aynı olmayacaktır. Ama bu sınıf demek değil. Yani zengin olur, fakir olur, orta halli kesim olur. Ama sınıf demek değil bu. Ayrı bir takım hakları olmadığı gibi hepsi Allah katında ve kanun önünde eşit. Ve her türlü kazancı da helal değil. Ve de çok büyümesine de izin vermez İslam. Mesela diyelim ki onlara büyük toprak parçaları vermez. Çünkü bu dev zenginlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Kişinin ihtiyacına göre. Bu aslında fazla üretimi de engelleyen bir görüştür. Bakın, bugün dünyadaki sorunlardan birisi, çok farkında değil belki insanlar ama fazla üretim bir sorundur. Fazla üretim demek ham maddelerin arıya gitmesi demektir. Sonuçta biz bu dünyada yaşıyoruz ve ham madde dünyanın ortak olduğu, yani herkesin ihtiyacı olan bir şey yani. Bu ham maddeler israf edilmiş oluyor. Çok üretim var. Çok üretimin sonunda kapitalist sınıf ortaya çıkar. Çok üreten kapitalist çok kazanır. Ve zengin sınıf ortaya çıkmış olur. Burjuva ortaya çıkar. Ve burjuva tabii büyük fabrikalar meydana getirir. Bu fabrikaların daima çalışması gerekmektedir. Mecburen çalışabilmesi için pazar lazımdır ve ham madde lazımdır. Ham maddeyi oradan buradan kanını emerek, başka milletleri kanını emerek gerekirse alır getirir. Oraları sömürür. Ve yine bu ham maddeleri ürettikten sonra satış için pazar lazımdır ve oraları gene kanını sömürmesi gerekir. Ham maddesini alırken de bazı yerlerin kanını emer, oralarda darbeler yaptırır. Çünkü oralardaki hükümetler eğer bunu engellerse o zaman ham madde alamaz oradan ucuz yollu. Onun için oralarda darbeler yaptırması gerekir. İstediği hükümetleri başa getirir ve onlarla beraber ülkenin kaymağını yer. Kapitalist ve kapitalist devletler. Dolayısıyla fazla üretim ham madde israfına sebep olduğu gibi, insanları israfa alıştırdığı gibi, aynı zamanda başka devletlerin sömürülmesine ve toplumların sömürülmesine sebep olmaktadır. Fazla üretim olmasa bu olmayacaktı. O yüzden aslında fazla üretim iyi bir şey değildir. Bugün mesela Çin malları diyelim, çok çürük, halbuki bu ham maddeyle yapılıyor. Eline alıyorsun mesela, daha elindeyken kırılıyor yani. Çocuk oyuncakları mesela. Veya Çin mallarının hemen hemen neredeyse tamamı çürük yani. Halbuki aynı ham maddeyle yapılıyor ama kötü yapıldığı için çabuk bozuluyor. Bu dünyanın ham maddesi bu sonuçta. Ve paralarımız boşa gidiyor. Bizi sömürmüş oluyor bu şekilde. Fazla üretim kapitalizme sebebiyet veriyor. Emperyalizme sebebiyet veriyor. Hem kapitalistler çoğalıyor, fazla üretim yaptığı için, çok sattığı için çok zengin oluyor. Hem de başka devletleri sömürdüğü için emperyalist oluyor. O halde İslam fazla üretimi reddeder. Ve malların kötü yapılmasını da reddeder. Kötü yapanların kötü yapmasının sebebi nedir? Ucuza mal edip çok kazanmak. Çabuk bozulsun, tekrar alsın. İki sebep. En az iki tanesi bu. İslam bunu kabul etmez. İslam dünya peres olma diyor. Aldatma diyor. Hem dünya peres olmamayı öğretiyor hem de aldatmamayı öğretiyor. Dolayısıyla dünya perest olmazsak zaten çok üretim peşine de düşmeyiz. Yani dev şirketler de o zaman oluşmaz. O zaman sınıflı bir toplum meydana gelmez. Devlete etki edecek kadar büyük patronlar oluşmaz. Yani şu kapitalist ortamda helal, çok büyük bir zengin yani harama bulaşmadan zengin olması mümkün mü yani acaba? Hem dünyayı sömürmek için, oralara satabilmek için oralarda darbeler yaptırır, hem insanları savaşa teşvik eder, savaş kışkırtıcılığı ile hem silah sanayinin satış yapmasını sağlar, hem oralarda yıkım meydana gelir, şehirler yıkılır, oralara yeniden mal satar. Kapitalist daima savaşlardan istifade eder. O halde İslam kapitalizmi reddeder ve İslam sınıfların oluşmasına müsaade etmez, ham maddelerin kötü kullanılmasına müsaade etmez, çok üretim hevesine İslam müsaade etmez, gerektiği kadar müsaade eder. İsrafı zaten İslam haram kılmıştır, ham madde israfı da haramdır. Çok üretim yapmak, gereğinden fazla üretim yapmak da insanları sürekli tüketime teşvik etmek reklam yoluyla, bu da haramdır. Ve az üret, az çalış. Şimdi ne oluyor bakın, çok çalışıyor insanlar ve çok tüketiyor. Bir sürü şey gerekmediği halde gerekiyormuş gibi o hale getirilmiş, gerekli olmayan şeyler gerekli, zaruri ihtiyaçmış gibi görülüyor, gösteriliyor kapitalist tarafından. Ve sen o aslında zaruri olmayan, ihtiyaç olmayan o şeyleri alabilmek için daha çok çalışıyorsun. Mesela adamın evine diyelim buzdolabı var, bir tane daha alıyor. Mesela onu değiştirmek istiyor. Senin bu buzdolabın çalışmıyor mu? Çalışıyor. Niye değiştiriyorsun? Yeni modelini alacak. Senin bu televizyonun çalışmıyor mu? Çalışıyor. Niye değiştiriyorsun? Son modelini almak istiyor. Ve dünya teknoloji çöplüğüne döndü. Her tarafta fazla üretimin sonucunda mal da ucuzlamış tabii. Ucuzlamış. Ve her tarafta insanlar tüketime alışmış. Adam bilgisayarı var, bir tane daha alıyor. Üst modelini almak istiyor. Arabası var, değiştirmek istiyor. Sürekli bir tüketim ekonomisi. Her taraf çöplüğe döndü. Evlerde insana yer kalmadı. Her odada bir televizyon var neredeyse bazı evlerde. İki tane, üç tane buzdolabı olanlar var. Ne yapacaksın yani? Eşyanın kulu kölesi oldular insanlar. Evlerde insana yer kalmadı eşyadan. Tıkış tıkış her taraf dolu. Eşya dolu. İslam bunu kabul etmez. Fazla üretim olmasın, fazla tüketim de olmasın. Bakın aslında aynı parayı da kazanırsınız ha. Fazla üretim olmazsa, o zaman malın fiyatı biraz daha yüksek olur. Alan da bir tane alır. Bir daha da almaz pahalı olduğu için. Onu iyi kullanır, sonuna kadar kullanır. Canı çıkana kadar onu kullanır. Bir telefonu mu var? Telefonu sonuna kadar kullanır. Ama şimdi öyle mi? Adamın telefonu, ne güzel telefonu var. Telefon değiştiriyor. Son modelini alacakmış. İhtiyaç olmadığı halde. Böylece aslında çok çalışıyor, çok tükettiği için çok çalışmak zorunda kalıyor ve hiç düşünmeye zamanı kalmıyor, okumaya zamanı kalmıyor, akraba ziyaretine zamanı kalmıyor. Bu toplumun kurtuluşu için faaliyet yapmaya zamanı kalmıyor. Makineleşiyor. Makine. Makine gibi çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, sonra tüketiyor, tüketiyor, tüketiyor. Sanki insan bir makine. Halbuki insan sosyal bir varlık yani. Sosyal varlık olmaktan çıkıyor insan. Çok tüketim, çok üretim, İsraf yüzünden insan değişiyor yani. Allah Resulü buyuruyor ki, Müslüman olup da yeterli derecede rızıklandırılmış olan ve Allah'ın verdiğine kanaat eden kimse kurtulmuştur. Kanaat edin diyor yani. Bakın Kur'an ve sünnet devamlı israfı men eder. Kanaatkar olmayı emreder, sabırlı olmayı emreder. İsrafı reddeder. Dünya perest olmayı reddeder. Bu mantık içerisinde düşünürseniz, İslam nasıl bir toplum düzeni, nasıl bir ekonomik düzen istiyordur size göre? Yani böyle çok üretilen, çok tüketilen, herkesin yediği, içtiği, çaldığı, çırptığı, böyle israf, böyle bir şey İslam izin veriyor olabilir mi yani? İslam'ın buna izin vermesi mümkün değil. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Marx'ın artık değer dediği bir konu. Bu artık değer nedir? Sosyalizm temel mantıklarından birisi budur. Marx diyor ki, işçi diyor çalışıyor. Mesela diyor 100 lira kazandırıyor patrona. Mesela 100 lira para kazandırıyor. Bu 100 liranın 40 lirasını patron kendisine geri veriyor. Kalıyor 60 lira. 60 lira patronun oluyor. İşte bu artık değerdir diyor. Ve bu haksız bir kazançtır diyor. Patrondaki bu 60 lira fazladır diyor. İşte bu kapitalizmin oluşmasına sebep oluyor. Burjuva sınıfının oluşmasına, zenginin daha da zengin olmasına sebep oluyor diyor. Evet, şimdi Marx'ın bu söylemiş olduğu bu şeyde bir kısmen doğruluk payı var. Nasıl var? Yani patrona çok fazla miktarda kalıyorsa eğer, burada bir vicdansızlık vardır. Ama yazarımız burada aslında benim de kabul edemeyeceğim bir şey söylüyor. Diyor ki işte İslam'da diyor ya, yani Marx'ın bu sözlerine dayanarak, daha doğrusu da yani bu sözlerini de söyleyerek İslam'ın görüşünü ortaya koymaya çalışırken diyor ki, evet diyor, yani Marx burada isabet etmiştir. Yani artık değer kavramı doğru bir kavram olmuştur ve İslam da zaten bunu kabul etmez. İslam'da işçi ve işveren ortaktır. Böyle bir şey İslam'da yok yani. Bunu neye dayanarak söylüyor? Yani İşçi işveren illa da ortak olacak diye bir kanun yok. Ortak olabilir, olmayabilir. Bu anlaşma meselesidir. Aslında yani sosyalizmin görüşünü kabul ettiğinden değil tabii ki. Ama bir kısmını kabul ediyor. Yani şöyle ki, patron olacak, yani şahsi mülkiyet olacak. Bu noktada ayrılıyor sosyalizmden. Çünkü sosyalizmde o da yok. Onu kabul ediyor yani, şahsi mülkiyet olacak, patron olacak, işçi olacak. Ama patronla işçi ortak olacak. İşte burada ben de onunla ayrılıyorum yani. Yani bunu neye dayanarak söylüyor yani? İslam fıkhında böyle bir hüküm yok. Burada bir bazı şeyler, deliller getirmeye çalışıyor kendince. Mesela bir ayette, sure daha doğrusu, Mutaffifin suresinin mesela ilk ayetinde ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıklarında ölçüyü tam yaparlar. Kendileri onları bir şey ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksik yaparlar. Buna dayanarak, halbuki bu ayetin bununla bir alakası yoktur. Zorlamalı bir yorum. Çok zorluyor ayeti. Ve yani buradaki tafifin bu da olabileceğini söylüyor. Yani mesela sen birinden bir şey alırken tam alıyorsun, tam ölçmesini istiyorsun, gramı gramına hakkını almak istiyorsun, ama sen verirken eksik vermek istiyorsun. Kur'an bunu reddediyor. Buna benzetiyor. Yani patron diyor eksik veriyor gibi. Patron eksik veriyor. Yani kendisi alırken tam almak istiyor. Mesela diyelim ki kapitalist mal üretti, satıyor mesela. Satarken tam almak istiyor hakkını, ama kendisi işçisine verirken tam vermek istemiyor. Şimdi hakkını vermiyorsa tamam, haklısın yani. Tabii ki vermesi lazım. Ama bu ortaklık demek değil. 50'ye 50 demek değil. Öyle anlamaya çalışıyor yani. Sanki yani 40-60 olunca haksızlık oluyor. 50-50 olması gerekiyormuş gibi. Ya da işte patronun hiçbir hakkı yok. Mesela sosyalizme göre zaten şahsi mülkiyet olamayacağına göre zaten patronun aldığı 60 tamamen haksızlıktır. Tamamı işçilerin olması gerekmektedir sosyalizme göre. Ama yazarımıza göre de sanki 50-50 olması gerekiyor, ortak olmaları gerekiyormuş gibi. Halbuki yani sahabe döneminde de bazıları işçi çalıştırıyordu ve anlaşıyordu başlangıçta. Şu kadar paraya şu işi yapacaksın. Tamam diyordu, anlaşıyordu, olup bitiyordu. Yani ortaklık diye bir şey yok. Yani ortak, her zaman ortaklık olunur mu? Mesela diyelim ki ben yani bir iş yaptıracağım, mesela diyelim ki şu halıyı taşıttıracağım ben bir hamala. Ortak mı olacağım yani şimdi? Halı da ortak mı olacağım? Burada olamayacağı gibi birçok işte de mesela diyelim ki ben bir bina yaptıracağım. Yani mesela ben orayı yapan sıvacıyla mesela veya işte oradaki ustalarla ben ortak mı olacağım yani? Böyle şey mi olur yani? Her zaman nereden bulacağım ben ortak olacağım güvenilir bir insanı? Kolay mı öyle ortak bulmak? Sonra yemiyesi bellidir, fakat ortaklıkta bir sürü iş var. Hesap kitap lazım, ben bütün hesapları tam tutmam lazım. Benim taksimin benzin parasına kadar ben hesabı tutmam lazım ki adaletli bir ortaklık olsun. Öyle kolay mı ortak olmak? Bir sürü insan çalışıyor. Yani sanki bir tek fabrikada mı? Buradaki misal fabrika. Fabrika belli başlı bir iş yeri diyelim. Ama diyelim mesela ben müteahhitim, mesela inşaat yaptırıyorum. Nasıl ortak olacağım ben orada çalışan işçiyle? Sıvacıyla, karocuyla, fayansçıyla, elektrikçiyle, betoncuyla ben nasıl ortak olacağım, söyler misin? Böyle saçmalık mı olur? Diyelim mesela biri var ki 3 gün çalışıyor, biri var ki 3 ay çalışıyor, biri var 3 yıl çalışıyor. Yani ne ortaklığı yani? Nasıl bir mantık yani bu? Yani burada konuyu tam anlatamamış, ortaya da koyamamış, bir yanlışlık yapmış. Sanki İslam hukukunda tamamen ortaklık var, başka bir çalıştırma sistemi, aylıklı veya yevmiye usulü çalışma sistemi sanki yokmuş gibi. Hayır efendim, bu var. Buna haram diyemezsiniz. Ama o zaman İslam sınıflı bir toplumun oluşmasına müsaade etmiş olmaz mı? Kapitalist işte çalıştırır fakiri ve karın çoğunu kendine alır, ona az verir. Efendim İslam ahlakını öğretiyor. İslam inancını öğretiyor. Sevap arzusunu veriyor. zekatı emrediyor. Zekat veren bir adam yapıyor insanı, hayır hasenat yapan bir insan yapıyor insanı, bununla hallediyor işi. Zekat veren bir insan daha fakirin hakkını yer mi? Zaten kendisi yarın fakire zekat verecek. Zaten helal parasından ayıracak, zaten fakire dağıtacak. Bu adam daha fakirin hakkını yer mi? Yemez yani, normal bir Müslüman bunu yapmaz. İslam bu sorunu böyle hallediyor. Zekat alıyor, içinden azaltıyor sermayeyi. Sermayeden zekat veriliyor değil mi? Kardan değil. Sermayeyi azaltıyor yani. Ondan sonra faizi, şunu bunu bunları haram ediyor. Bir insan böyle olağanüstü zengin olmasını haramlarla da engelliyor. Zekatla da engelliyor. Hayır hasanat yapma anlayışı vererek de engelliyor. Ama böyle illa da Marx'ın dediği gibi o 60'tır artık değerdir, haksızlıktır, o patronun hakkı değildir falan filan da demiyor. Elbette ki patron da bir şey kazanacak. Ve %50 %50 diye bir kanun mu var? İslam'da böyle bir şey mi var? Ortak olsunlar. Her zaman ortaklık mümkün mü efendim ya? Her işte ortaklık mı olur? Mesela diyelim benim bir marketim var, orada çalışanlarla ben ortak olmak zorunda mıyım? Dinin böyle bir emri mi var? Nerede var? Göster o zaman varsa. İslam tabii ki kapitalizmi reddeder. Tabii ki burjuvayı reddeder. Tabii ki sınıfların oluşmasını reddeder. Ama bunu başka yollarla önlüyor. İlla da ortaklığı emrederek değil. Ortak da oluyorsan yine olursun. Ama herkes ortak olabilir mi? Diyelim ki ben burayı boyatacağım. Yani ben onun ortak mı olacağım şimdi? Diyelim benim bir fabrikam var. Fabrikayı mesela boyatacağım. Yani ben şimdi boyacıyla ortak mı olacağım? Bu böyle bir şey olabilir mi? Mantıklı mı bu? Yani mesele sadece işçi, sabit, fabrikanın işçileri olarak düşünmeyelim. Her türlü iş düşünelim. Orada ortaklık şartsa, o zaman her işte ortaklık şarttır. O zaman bir bakkal dükkanında çalışan bir çırak, bir çocuk da o zaman oranın ortağı mı olacak? Yani Marx'ın artık değer dediği şey oluşmasın diye biz çırağı da yani patronu ortak mı yapacağız? Böyle şey olmaz. Bunu açıkladıktan sonra artık burada bırakalım. Kitabı böylece bitirmişiz, kabul ediyorum. Yani bitmedi de bazı yerlerini atladık ama önemli yerlerini hallettik. Zaten bundan sonraki kısımda da İslam sosyalizm midir değil midir onu anlatıyor. İslam'ın sosyalizm olmadığını ve bazı noktalardaki farklarını anlatıyor. İslam sosyalizmi demek doğru mudur? İslam sosyalizmi tabirleri ne zaman çıkmıştır? Niye çıkmıştır? Bunlara gerek var mıdır, yok mudur? Biz zaten bunlara daha evvel temas etmiştik. İslam'ın sosyalizm olmadığını, farklı olduğunu zaten o zaman anlatmıştık. Özeti oydu. O kafi gelir. Kitapta bundan sonraki kısım aslında keşke biraz daha demokrasiyi anlatsaydı daha iyi olurdu. Ama onu anlatmadı. Yani bu konuyu fazla uzatmış. Onun yerine demokrasiyi anlatsaymış daha isabetli olurmuş. Ya da o İslam ve Demokrasi kitabını buraya ilave etseler bence daha isabetli olur. Yani bu son kısım biraz gereksiz uzatma. İslam'ın sosyalizm olmadığını anlatmak için bu kadar uzatmaya gerek yok. Yani 5-10 sayfada insan bunu halleder. Çok uzatılmış o bölüm. Sinop'tan bir soru var. Hem laik hem de Müslüman olduğunu söyleyenlere ne demeliyiz? Bu inançla ölenin durumu nedir? Yani bir insan eğer İslam'ı biliyorsa ben laikim demez. Çünkü laik insan dine karşı tarafsız insandır. Tercih yapmamış olan insandır. Ne Hristiyandır, ne Müslümandır, ne Yahudidir. Tercih yapmamış olan kimsedir. Ve Müslüman ise zaten tercihini yapmış insan demektir. Dolayısıyla insan hem laik hem Müslüman olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Birisi tercih yapmamayı öneriyor. Yapmamak demek oluyor. Biri de tercih yapmak demek oluyor. Nasıl olur da hem laik hem Müslüman olunabilir? Zaten laikciler bile hem laik hem Müslüman olun demiyorlar. Devlet laik olur diyorlar. Şahıs değil. Devlet yani dinlerin arasında birini tercih etmez. Devletin dini olmaz. Ama insanların dini olur. Yani insanlar laik olmazlar. Devlet laik olur. Yani laikliği savunanların iddiası budur. Tabi İslam bunu kabul eder mi? Zaten bunları uzun uzun anlattık. İslam dünyada Allah'ın hakimiyetini istiyor. Ve bu Allah'ın hakkıdır. Allah'dır her şeyin sahibi. O halde onun hakimiyetinin olması gerekmektedir. Böyle yani hiçbir din hakim olmayacak, işte insanların dini olabilir ama devletin dini olmayacak tarzında bir şeyi İslam kabul etmez. Çünkü dünya Allah'ındır. Allah'ın dediği gibi olmalıdır her şey. Yani bu devlet olarak böyle ama şahıs olarak bir insan hem laik hem Müslüman olamaz zaten. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Yani hem siyah hem beyaz olmak gibi bir şey. Böyle bir şey olmaz yani. Laiklik tarafsızlıktır. Müslüman olmaksa tarafını belirlemektir. Nasıl olur da ikisi bir arada olabilir? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle ölmüşse bir insan, bu cahilce ölmüştür. Yani bilmiyor demek ki. İslam'ı bilseydi böyle konuşmazdı. Laikliği bilseydi yine böyle konuşmazdı. İkisini de bilmiyor. Bu şekilde ölmüşse, tercih yapmamışsa, gerçekten laiklik bu. Tercih yapmamışsa, dine karşı tarafsız olmuşsa zaten Müslüman değildir. Çünkü Müslüman tercihini yapan insandır.